Ayrım 10, sayfa 150. Babamın anlatmadıkları, Gazi'nin iki telgrafı. Atatürk'ün bütün eserlerinde, Kaynak Yayınları cilt 7, şöyle bir telgraf yer alıyor. Zafer Bey'e, Meclis-i Mebusan Reisi Celalettin Arif Bey tarafından bütün mebuslara duyurulmak üzere yazılan bildiri aşağıdadır. İtilaf devletleri tarafından yapılan tecavüzler üzerine Meclis-i Mebusan'ın özgür bir biçimde görev yapmasını imkansız gördüğümden hemen Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldım. Yüce Mebusan'ı da Ankara'da vazife yapmaya davet ediyorum. Meclis-i Mebusan bir tecavüze uğradığı zaman mebusların başka bir yerde olağanüstü toplanmaları anayasa prensiplerindendir. Bir an önce Ankara'ya şeref vermenizi ve böylece vatanın selametini sağlayacak önlemleri almaya girişmenizi beklerim. Bu bildirinin çok güvenilir şekilde mebusların hepsine duyurulması, İstanbul'da yayınlanmasına çalışılması ve sonucun bildirilmesi rica olunur. İmza Nuh, Ankara 3 Nisan 1920. Nuh imzasının Mustafa Kemal'e ait ve onun takma adı olduğu anlaşılıyor. Ya Zafer Bey kim? Bu konuda hiçbir açıklık yok. Aynı ciltte Mustafa Kemal Paşa'nın Kartal'da Zafer Bey'e yolladığı iki telgraf daha var. 13 Nisan 1920'de yollanan ikinci telgrafta aydınların ve subayların milli mücadeleye katılmak için bir an önce İstanbul'dan kaçmaları isteniyor. Telgrafın özeti şöyle: vatanın kurtarılması kutsal görevi adına İstanbul'a yapılacak bir şey kalmamış olduğunu belirtmeyi lüzumsuz sayarım. Anadolu'ya geçmelerinde yarar düşünülebilecek erkan, ümera ve zabitanın bir an önce tereddütsüz olarak İstanbul'dan çıkmaları ve milli mücadeleye katılmaları en uygun hareket hattı olacaktır. Bunun haberleşme araçlarıyla anlatılması gerekir. Aynı ciltte yer alan 14 Nisan 1920 tarihli 3. telgrafta da Zafer Bey'den Ankara'da yayınlanan Hakimiyet-i Milliye gazetesine kağıt gönderilmesi için aracılık etmesi isteniyor. Belgelerde Zafer Bey'in kim olduğunu belirten hiçbir açıklama yok. Yunus Nadi, Ankara'nın İlk Günleri adlı kitabında Anadolu Ajansı'nın kuruluşunu anlatırken şöyle diyor. O gün galiba 4 veya 5 Nisan 1920 akşamı yemekte Halide Edip Hanım, Adnan Adıvar ve Cami Baykut Beyler de vardı. Yemekten sonra biraz her şeyden konuşuldu. Halide Edip Hanım'la Akhisar İstasyonu'nda karar verdiğimiz gibi Anadolu Ajansı'ndan da bahsedildi. O zaman İstanbul ilişkilerimiz Kesik ve Trakya ile bütün ayrılmış durumda olmakla beraber gizli tellerle haberleşiyorduk. İstanbul ile gece yarısından sonra o zaman zafer parolasını taşıyan hala kim olduğunu bilmediğim bir telgrafçıdan haberler alıyor ve onun aracılığıyla İstanbul'a istediğimiz haberleri veriyorduk. İşte burada da yine Zafer Bey'in adı geçiyor ama Yunus Nadi Bey de Zafer Bey'in kim olduğunu bilmiyor. O bilmiyor ama İstanbul'daki direniş örgütlerinin Zafer Bey'e görev verdikleri kesin. Bu belgeler beni çocukluk anılarıma götürüyor. 70 yıl önce annemin, babam, Rahmi Bey hakkında anlattıklarını anımsıyorum. Not ettiğim anılar şöyle. Babam mütareke yıllarında tam olarak 1919 sonlarında Müdafaa-i Vatan adındaki direniş örgütünde çalışmaya başlamıştı. Galiba daha önce de Karakol Cemiyeti ile ilişkisi vardı. Refik İsmail Kakmacı Bey ile işbirliği yapıyordu. Refik İsmail Bey Galatasaray ve hukuk mezunu vatansever bir kişiydi. Babanın iki görevi vardı. Birincisi İstanbul'da işgal olaylarıyla ilgili haberleri Ankara'ya bildirmek ve oradan gelecek talimatı İstanbul'daki ilgililere duyurmak. Haber toplama işinde baban Refik İsmail Bey'e yardımcı oluyor ve elde edilen haberleri Zafer adıyla telgrafla Ankara'ya iletiyordu. Babanın Galata'da Ömer Abid Han'da bir bürosu vardı ama bu göstermelik bir iş yeriydi. Yeraltı çalışmalarını gerçek işi sayıyordu. O dönemde Kartal'da kasabadan yarım saat uzaklıkta bir çiftlikte yaşıyorduk. Kartal Telgraf Müdürü de babanın yakın dostuydu. Müdür dürüst ve güvenilir bir insandı. Adını pek hatırlayamıyorum. Ya Baha Bey'di ya da Hamdi Bey. Geceleri babanla salon dediğimiz oturma odasının perdelerini sıkı sıkıya kapatıyor, yere bir gaz lambası yerleştiriyor ve geri oturarak haberleri şifreli olarak kaleme alıyorduk. Gece yarısında bu iş tamamlanınca baban yazıları pantolon kemerinin arkasına bağladığı ufak bir torbaya yerleştirerek gizlice köşkten kasabaya iniyordu. Köşk ile kasaba arasında hiç ev yoktu. Babanın tek korkusu çoban köpeklerinin saldırısına uğramaktı. Bu yüzden de bir tabanca taşıyordu. Telgraf müdürü de her gece o saatlerde babanı bekliyor ve kendisine verilen haberleri Ankara'ya iletiyordu. Çoğu zaman Ankara'dan Nuh kod adıyla bir teşekkür telgrafı alıyor ve bunun Mustafa Kemal Paşa olduğunu biliyorduk. Baban bu haber iletme işini aylarca başarıyla sürdürdü. Babanın ikinci görevi de bazı günler Kartal'dan Anadolu'ya adam kaçırmaktı. Anadolu'ya Geçmek için çeşitli yollar vardı. Bunlardan biri de bizim köşkten geçiyordu. Direniş örgütüne başvuranlardan bazılarını baban akşam üzeri köşke getiriyor, onlara at sağlıyor, kendi de çiftlikteki atımıza binerek gece yarısından sonra Samandıra'ya kadar götürerek örgütün oradaki sorumlularına teslim ediyordu. Samandıra'dan sonrasını Paşa Bahçeli Şükrü gibi ünlü kişiler üstleniyordu. Milliyetçiler oradan Tepeviran, Akören, Kuzçalı yoluyla Gebze'ye ulaşıyorlar, oradan da başkalarının aracılığıyla Ankara'ya uzanıyorlardı. Babam Samandıra'dan sabaha karşı dönüyor ve ertesi gün yeni görevlere hazırlanıyordu. Milli mücadelede bir çete baskını. Bir gün kötü bir haber geldi. Babanın Kartal'dan çektiği telgrafın Tuzla'da ele geçirildiğini öğrendik. Telgraf müdürü tutuklanmış, müdürün eşi ertesi gün pür telaş bize gelerek durumu bildirdi ve babanın çok ciddi tehlikeler altında olduğunu anlattı. Müdür babanı ele vermemişti ama onun postaneye girip çıktığını görenler bunu İngilizlere duyurabilirlerdi. Korkulu günler yaşıyorduk. O zamanlar uzun siyah saçlarım vardı. Şifreyi kalın saç örgülerimin içinde saklıyor, başımda örtüyordum. Bu olayları baban hemen Refik İsmail Bey'e anlattı ve şifreyi de teslim etti. Haberleşme işi böylece sona ermiş oluyordu. Baban örgütten yeni bir görev beklemeye başladı. Çok heyecanlı günler yaşıyorduk. Baban her an tutuklanabilirdi. Anadolu'ya kaçmak da artık çok güçleşmişti. İşte bu bunalımlı günlerde çiftliğin çevresinde İstanbul hükümetinin emrinde olan jandarmalar dolaşmaya başladı. Baban bir akşam tanıdığı bir jandarma çavuşuna oralarda ne aradıklarını sormuş. Çavuş da biz emir kuluyuz, görevimiz şimdi sizin köşeye girip çıkanları denetlemek demiş. Durum anlaşılmıştı. Demek ki Rami Bey'in tutuklanması artık gün meselesiydi. Yine böyle bir akşam 1920 Aralığı'nın ilk günlerinde köpeklerin sürekli havlamalarıyla soğuk terler dökmeye başladık. Evde 4 kişiydik. Baban, babaannen, 3 aylık oğlum Zahir ve ben. 2 büyük oğlumu annem ve babamın yanına bırakmıştım. Babaannen telaşlanmıştı ama cesur bir Anadolu kadınıydı. Gelecekleri varsa görecekleri de var demekle yetindi. Ön kapıyı, mutfak kapısını ve arkadaki bahçe kapısını kilitledik, sürmeledik ve beklemeye başladık. Köpeklerin sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Bir süre sonra bu sesler evin çok yakınlarına geldi. Derken kapı vuruldu, hepimiz buz gibi olduk. Babaannen, Rami dedi, duydun mu arka kapı vuruldu? Baban, evet anne, duydum dedi, ben içeriden tabancamı alıp geliyorum. Baban az sonra kapıya yaklaşarak, kim o? Kimi arıyorsunuz diye seslendi. Dışarıdan bozuk Türkçeli bir ses duyduk. Burası Kemal Bey'in evi değil mi? Hayır değil. Kimin evi öyleyse? Rami Bey'in evi. Tamam, o da olur, aç kapıyı. Ben ve kayınvalidem babanın kollarına sarılarak aman Rami dedik, sakın kapıyı açma. Aç dedik, duymadın mı Rami Bey, aç şu kapıyı. Açmıyorum, siz kim oluyorsunuz? Biz seni arıyoruz Rami Bey, Anadolu'ya adam kaçırdığını biliyoruz, aç kapıyı. Açmıyorum, açmazsan fena olacak. Açarsan seninle işimizi görürüz, çoluğuna çocuğuna zararımız olmaz. Bizim işimiz seninle, seni alıp götüreceğiz. Ama kapıyı açmazsan köşk yanar kül olur. Evden de kimse sağ çıkamaz ama karını alıp götürürüz, bu gece bizi eğlendirir. Değil mi Apostol? Ne dersin Risto, Yorgi? Elbette. Bre, biz Rami Bey'in yanında olsak hemen teslim olurduk. Haydi bre Rami Bey, uğraştırma bizi. Açmıyorum ulan, ahlaksız köpekler. Bakalım kim kimin hesabını görecek. Ben avazım çıktığı kadar haykırmaya başladım. Mahmut Ağa, Hüseyin Çavuş, Ali Efendi, imdat eşkıyalar ebastı evi. Silahları alıp koşun, imdat. Adamların hiçbirinden ses çıkmıyor. Samanlığa gizlenmişler. Baban tabancasını alıp yan odadan rastgele ateş açtı. Çeteciler de kapıyı tekmelemeye başladılar. Tam o sırada kapının alt aynası çatlamaz mı? Babaannenle beraber çeyiz sandığımı sürükleyerek kapının arkasına dayadık. Ama bir de baktık, biz gelene kadar kapının öteki kanadı da çatlamış. Baban oradan ateşe başladı. Bu kez de çeteciler kapının çöken kanadından içeriye süngü salladılar. Baban kolundan yaralandı ama ateşe devam etti. Çeteciler durmadan haykırıyorlardı. Hepinizi kıtır kıtır keseceğiz. Uğraştırmayın bizi. Ulan alçak herifler, ben topunuzun leşini kapının önüne sereceğim. Birdenbire sesler kesildi, iniltiler duyuldu, tam bir ölüm sessizliği. Baban, kurtulduk galiba dedi, herifleri tepeledik. Ben, hiç belli olmaz Rami, bu bir tuzak olabilir dedim. Yine pencereden haykırıyorum, Mahmut Ağa, Hüseyin Çavuş, Ali Efendi, eşkıya kaçıyor, koşun. Nihayet şafak sökerken bizim uşakların da sesleri duyuldu. Geçmiş olsun Rami Bey, geçmiş olsun. Ya bunlar köşkü yakacaklarmış? Baksanıza, gaz tenekeleri, paçavralar. Geçmiş olsun yenge hanım. Valide hanım, geçmiş olsun. Korkmayın, biz buradayız. Ulan şimdiye kadar nerelerdeydiniz dedi baban. Cevap vermediler. Biz yine güvenemiyoruz. Ya bu bir tuzaksa, ya biz kapıyı açar açmaz çeteciler yine bastırırlarsa, ortalık iyice aydınlanınca kapıyı açtık. Gerçekten de kapının önünde bir gaz tenekesi, paçavralar ve yerde kan lekeleri. O sırada köylüler de geldi. Ellerinde kazma, kürek ve sopalar. Geçmiş olsun Rami Bey. Daha önce gelemedik. Ne yalan söyleyelim, korktuk. Köylüler bizim uşaklarla birlikte yerdeki kan lekelerini izlemeye koyuldular. Biz evden çıkmadık. Az sonra geri döndüler. Bağın üst başlarında kafası kesilmiş bir ceset bulmuşlar. Ayaklarında çizmeler, sırtında deri bir ceket. Köylüler, bu çete reisi Vitali'nin cesedi dediler. Elbiselerinden bildik. Rami Bey, adamı kalbinden vurmuşsun. Baban derin bir oh çekti. Peki iyi de, neden adamın kafasını kesmişler? Gelenek öyledir, tanınmasın diye. Akşamdaki haber. Annemin o günlerde bana verdiği bir gazeteyi hala saklıyorum. Akşam gazetesi, 18 kanun evvel. 1336, 18 Aralık 1920, başlık ve yazı şöyle. Kesik baş, kimin başıymış? Kartal'daki baskını yapan çete reisi Vitali'nin başıymış. Geçenlerde Kartal'da 8 kişiden oluşan bir çetenin tüccardan Ahmet Rami Bey'in köşküne tecavüz eylediğini ve Rami Bey'in müdafası üzerine bunların firar ettiklerini yazmıştık. Zabıtanın tahkikatı hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Aşağıda onu yayınlıyoruz. Takriben 15 gün evvel, 8 kişiden oluşan bir çete Kartal'a gelerek yolda birisine tesadüf eder ve bu şahsın üzerine aradıktan sonra Rami Bey'in köşkünün nerede olduğunu sorarlar. O kişi korkusundan Rami Bey'in köşkünü tarif ettikten sonra bunlar o şahsı öldürmek isterler. Fakat işlerinden birinin muhalefeti üzerine bundan vazgeçerler. Çete efradı Rami Bey'in köşküne gelir ve kapıyı çalmaya başlar. Rami Bey kapıyı açmak istediği sırada eşi bir hissi kablel vuku, ön sezi tesiriyle zevcine evvela kim olduklarını sormasını söyler. Rami Bey soruyu sorunca çete efradından biri kendilerinin jandarma olduğunu söylerse de Rami Bey inanmaz ve kapıyı açmaktan çekinir. Bunun üzerine eşkıyalar kimliklerini saklamaya gerek görmeyerek Rami Bey'in kapıyı açmasını, aksi takdirde çocuklarını ve kendisini öldüreceklerini ihtar ederler. Bey kapıyı açtığı takdirde ailesinin başına bir felaket geleceğini anlar ve tavan arasına çıkarak Viyana'dayken kendisine hediye edilen bir tabancayı aramaya başlar. Bir taraftan da yüksek sesle malzemeleri getirin diye yalancıktan emirler verir. Rami Bey şimdiye kadar hiç kullanmadığı bu tabanca ile 7 kurşun sarf eder. Kurşunlar biter bitmez kendisini ekmek bıçağıyla savunmak için mutfağa koşar. O sırada dışarıdaki gürültünün kesildiğini ve inintilerin geldiğini duyar. Eşkıya olayda vurulan bir arkadaşlarıyla iki yaralı arkadaşlarını alarak firar etmişlerdir. Biraz ötede vurulan arkadaşlarının tanınmaması için kafasını kesmişler ve başını alarak cesedi orada bırakmışlardır. İki saat sonra zabıta tahkikata başlamış, cesedi bulmuş ama kesik başı bulamadığı için ölenin kimliği anlaşılamamıştır. Bundan 15 gün önce köpekler Pendik'te bir tarlada insan kellesi çıkarmışlar. Oradan geçen bir çocuk da kelleyi zabıtaya bildirmiştir. Bu sayede çete reisi Vitali'nin aldığı ağır yara yüzünden arkadaşları tarafından sürüklenerek götürüldüğü ve bir süre sonra henüz hayatta olduğu halde kellesinin kesildiği anlaşılmıştır. Ölenin kardeşi Zafiri ile iki arkadaşı da ağır yaralı olarak kaçmışlardır. Sakladığım notlarda annemin bana anlattıkları şöyle devam ediyor. Bu olaydan sonra baban mücadeleye katılmak için yeni bir görev istedi. Bağlı olduğu örgüt bu kez de onu Edirne yoluyla Avusturya ve İtalya'ya giderek Dünya Savaşı'nda esir düşen subay ve askerlerin Anadolu'ya getirilmesi için girişimlerde bulunmasını istedi. Babanı kısa bir süre sonra Sirkeci'den yolcu ettik. Bizler artık Kartal'daki köşkte kalacak durumda değildik. Babamın evine taşındık. Birkaç hafta sonra babandan haber almaya başlayınca biraz rahatladık. Baban ancak yıl sonuna doğru İstanbul'a dönebildi. Anlattığına göre ilk macerası trende başlamış. Üçüncü mevki bir vagonda karşısında hiç tanımadığı adamlar oturuyormuş. Babam kendisini koyun tüccarı olarak tanıtmış. Yolculardan biri hiç konuşmuyor, bir başkası da sürekli olarak o kişiyi izliyormuş. Karşısındaki gizemli adamı göz hapsine alan yolcu bir süre sonra babana açılarak kendisinin gizli bir milli mücadele örgütünde çalıştığını ve izlediği kişinin de bir Yunan ajanı olduğunu anlatmış. Ben bu adamın taşıdığı çantayı ele geçirmekte görevliyim. Bulgar hududuna yaklaşırken biletleri kontrole gelecekler. Ben trenden ineceğim. O Yunan ajanı da bilet kontrolü için koridora çıkar çıkmaz siz onun çantasını pencereden bana atacaksınız demiş. Baban da bu işi başarmış. Baban önce Viyana'ya gitmiş, oradan Trieste'ye geçmiş. Birçok esirin yurda dönüşünü sağlamış. Ayrıntılarını pek bilmiyorum. Baban yıllar boyu bu askerlerden teşekkür mektupları aldı. Onları hala saklarım. Baban İstanbul'a döndükten sonra yaptığı işlerle hiç övünmedi. Hiçbir mükafat beklemedi. Ne var ki bir süre sonra kendisine vatan gerisi hizmetlerinden dolayı Beyaz Kuleli'yle İstiklal Madalyası verdiler. Ben bunu sana bırakıyorum. Babam 1944'te öldü. Kendisini hiç konuşturamadım. yıllar boyu biz vatani görevimizi yaptık demekle yetindi. Benim anılarım. Ben Atatürk'le büyüdüm. Her şeyden önce ailemin içindeki Atatürk'ten söz edeceğim. Çocukluk yıllarımda Atatürk'e yakınlığı olan bir dayım ve iki eniştem vardı. Dayım Doktor Fikret Onuralp aslında annemin kardeşi değil, annemli kardeş çocuğuydu. Atatürk'le dostluğu Trablus Savaşı'na dayanıyordu. Dayım ölümüne kadar İstiklal Savaşı yıllarındaki arkadaşlarıyla, özellikle Refik Saydam'la, Rauf Orbay'la, Adnan Adıvar'la, Nazmi Topçuoğlu'yla yakın ilişkilerini sürdürdü. Biz kendisinden bol bol o yılların anılarını dinlerdik. Belleğinde iz bırakanlar, Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la tanışması, evlilik yaşamlarındaki gerginlik ve boşanmalarıydı. Ailede ikinci bilgi kaynağım eniştem, yani Doktor Fikret Onur Alp'in kardeşi Mediha teyzemin eşi olan ve başlarda da sözünü ettiğim İbrahim Süreyya Yiğit'ti. O bu konularda az konuşurdu ama yine de kendisinden çok yararlandım. Profesör Vasfi Raşit Sevik, annemin küçük teyzesinin eşiydi. İki dönem milletvekilliği yapmıştı. Ankara Hukuk Fakültesi'nde ders verirdi. Ateşli bir devrimci ve Atatürkçüydü. Jean Jaurès'e hayrandı, iyi bir hatipti. Devrim heyecanını hiç yitirmedi. 1971 sonlarında kendisini yitirdik. Galatasaray'da bizim sınıfta babası milletvekili ve Atatürk'ün yakını olan 8 arkadaşım vardı. Halil Atay, Esat Aykaç, Mecdi Gerçeker, Nejat Arkant, Alparslan Arat, Aziz Ergin, Halis Sabuncu ve İlhan Gökbudak. Onlar da sınıfa Atatürk'ün ve devrimlerin coşku havasını taşırlardı. 3 yıl bize edebiyat dersine gelen İsmail Habib Sevük, Atatürk'ün gezilerine katılmış, sofrasında bulunmuş ve kendisinden övgü dolu sözler işitmiş bir hocamızdı. Ben Atatürk'ü birçok kez gördüm. 1933-1934'te ilkokulu Ankara'da okumuştum. Caddeden motosikletli iki polis geçti mi, arkadan Atatürk'ün arabası görünürdü. Heyecanla kendisini alkışlardık. Bu coşkuyu belki de gün aşırı yaşardık. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılında Ankara'daydım. 10 yaşındaydım. Benden 2 yaş büyük olan ağabeyim Zahir'le birlikte geçit töreninin yapılacağı hipodroma gittik. Bütün caddelere ve yollara hoparlörler yerleştirilmişti. 10. yıl marşını dinliyorduk. Bu marşı sonra okullarda binlerce defa söyledik. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Bir ara marş durdu. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu dinledik. İnsanlar Ulus'tan Ankara Garı yoluyla hipodroma akıyordu. Biz de kalabalığa karışıp 10. yıl marşını haykırarak yürüdük. Hipodromda tahta tribünler kurulmuştu. Uzaklardan onur tribününde Gazi'yi, İsmet Paşa'yı, Mareşal Çakmağı, Tevfik Rüştü Aras'ı, Nuri Jonker'i, Ruşen Eşref'i ve Harhettin Altay Paşa'yı görüyorduk. Cumhuriyet Bayramı için Ankara'ya gelmiş olan Sovyetler Birliği Savunma Bakanı Mareşal Voroşilov da aralarındaydı. Önce zırhlı birlikler, yani tanklar ve toplar geçti. Sonra askerler, daha sonra izciler, öğrenciler, memurlar, işçiler, meslek toplulukları ve kanunlu köylüler. Alkışlar ve yaşa sesleri gökyüzüne yükseliyordu. Tören hiç bitsin istemiyorduk. Zaten geçit töreninde bitmek bilmiyordu. Törenin sonuna doğru geçit alanını halk doldurdu. Herkes Atatürk'ü yakından görebilmek için alana koşuyordu. Biz de onların arasına katıldık. Atatürk yine tribündeydi. Üzerinde bir frak ve başında silindir şapka vardı. Önünden geçen halkı selamlıyordu. Biz de yavaş yavaş tribünün önüne yaklaştık. Gazi'nin çakmak çakmak gözleri beni büyüledi sanki. Ağabeyime, "Gördün mü bize nasıl baktı?" dedim. O da aynı şeyi söyledi. Gazi'yi görmeye doyamamıştık. Ağır ağır akan insan selinin içinden bir ara kurtularak arkalara koştuk. Yeniden sele katıldık. Bir kez daha tribünün önünden geçtik. Gazi'nin gözleri yine üzerimizdeydi. İrkildik. O günkü tören ve Atatürk'ü 3 metre yakından görmemiz unutulacak şey değildi. Bunu aylar boyu bütün yakınlarımıza ve okul arkadaşlarımıza anlattık. Muazzam bir tarihi gün yaşamıştık. Ertesi yıl 11 yaşındaydım. Yazları Kartal'da geçiriyorduk. Gazeteler İran Şahı Rıza Pehlivi'nin Türkiye'ye geleceğini yazıyorlardı. Atatürk İran'la dostluğa büyük önem veriyordu. Şah bir süre sonra Türkiye'ye geldi. Eskişehir'den Uşak'a, Manisa'dan Ankara'ya Atatürk'le birlikte Anadolu'yu dolaştı ve her yerde büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Haziran sonlarında Atatürk ve Şah'ın Maltepe'de atış okulunu ziyaret edecekleri açıklandı. Ben de ağabeyimle birlikte Maltepe'ye gittim. İstasyon yakınlarındaki yolda beklemeye başladık. Bütün Maltepe halkı ve çevreden gelenler oradaydı. Uzun bir bekleyişten sonra motor sesleri duyuldu. Gazi ile Şah açık bir arabada geliyorlardı. Biz de coşkuyla alkışlamaya başladık. Şah halkı selamlıyor ama Gazi gülümsemekle yetiniyordu. Hemen yorumlar yapıldı. Atatürk halkın Şah'ı alkışladığı kanısını yaratmak istiyor, dediler. Atatürk'ü yine çok yakından görerek mutlu olduk. Şah yaklaşık 3 hafta Türkiye'de kaldı. Ankara'da onun onuruna ilk kez bir Türk operası sahnelendi. Adnan Saygun'un yazdığı Özsoy operası. Bir süre sonra Şah ve Atatürk'e dair birçok tatlı olay anlatıldı. Biri şu: özel tren sabaha karşı bir istasyonda durmuş. Çocuklar perondan "gazete, gazete" diye bağırıyorlarmış. Şah pencereye çıkarak "çocuklar gürültü etmeyin, paşam uyuyor" demiş. Atatürk'ü 6 Eylül 1936'da İngiliz Kralı 7. Edward'la Moda iskelesine çıkarken gördüm. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve generaller arkadan geliyorlardı. Kral gri, yollu bir takım elbise giymişti. Başında beyaz bir denizci kasketi vardı. Atatürk de koyu renk bir elbise giymişti. Elinde bir fötr şapka görünüyordu. İkisi de birbirinden zarifti. Kral o yıl sevgilisi Wallis Simpson'la birlikte yatıyla Akdeniz'de bir geziye çıkmıştı. Henüz tahta oturmamıştı. Daha önce bir evlilik geçirmiş olan Bayan Simpson'la Kral Edward'ın birlikte olması İngiltere'de büyük dedikodu konusu olmuştu. Kraliyet ailesi ve Anglikan kilisesi buna tepki gösteriyordu. Kral yatıyla 7 Eylül'de Çanakkale'ye geldi. Kendisini Fahrettin Altay Paşa karşıladı. Birlikte savaş alanını gezdiler. Yat ertesi gün Tophane rıhtımına yanaştı. Bu kez de Atatürk kendisini karşıladı. Kral 3 gün Atatürk'le birlikte araba ile kenti gezdi. Geçtikleri her yerde sevgi gösterileri yapıldı. Ben onları gördüğüm gün Moda Deniz Kulübü'ne gidiyorlardı. Birlikte iskeleye çıkarlarken bütün Moda koyu alkıştan inliyordu. Ertesi günde onları yine birlikte açık arabayla Harbiye'den Taksim'e giderlerken gördüm. Bütün trafik durmuştu. Kaldırımlara birikenler Atatürk ile konuğunu coşkuyla alkışlıyordu. Bu ziyaret Türk-İngiliz dostluğunun gelişmesini sağladı. Kral ve Atatürk'e dair birçok anekdot anlatıldı. Aklımda kalanlardan biri şu: Atatürk, krala deniz kulübünde sigara ikram etmiş. Salondaki garson da ilk olarak Gazi'nin sigarasını uzanınca Atatürk biraz bozulmuş. Majeste demiş, bizde garsonlar önce konuğumuzun sigarasını yakmazlar. Çünkü kibrit ilk başta karpit kokar. Kral İngiltere'ye döndükten sonra Bayan Simpson'la ilişkisine son vermesi istendi. Tutucular dayattılar. Kral da o yüzden tahttan feragat etti. Ertesi yıl 1937'de Hatay davası üzerinde tartışmalar oluyor ve gergin günler yaşanıyordu. Hatay'ın bağımsızlığı Atatürk'ün bir zaferiydi. O yıl 5 Haziran'da Atatürk'ün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Kartal Kaymakamı Bahir Öztrak, Gençlik Kulübü bandosunu ve gençleri çevresinde toplayarak Atatürk'ü karşılamaya Pendik'e gidecekti. Ben de o geziye katıldım. 14 yaşındaydım. Okul tatildi. Kartal'da babamın yakın arkadaşı Albay Kemal Acar'ın çocuklarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trenle Pendik'e gittik. Esnaftan birçok kişi de kafileye katılmıştı. Peronda yer alarak beklemeye başladık. Kaymakam Bahir Öztrak, sonradan İşleri Bakanı olan Faik Öztrak'ın kardeşi, TRT'nin ilk genel müdürü Adnan Öztrak'ın ve Profesör İlhan Öztrak'ın amcasıydı. Fırak giymişti. Başında da bir melon şapka vardı. Bando takımı gri kazaklı, beyaz pantolonlu ve beyaz kasketliydi. Tren durunca peronda bütün bekleyenler Atatürk'ün vagonunun önüne koştu. Bandomuz marş çalmaya başladı. Atatürk vagonun penceresinde görününce istasyon alkıştan inledi. Herkesin yakından görmek, elini sıkmak, bir şeyler söylemek istediği Atatürk trenden inerek önce kaymakamın elini sıktı, sonra da ön sırada yer alanların. Yaşamımın en mutlu anını yaşıyordum. Atatürk'ün elini sıkmıştım. Kaymakam önceden hazırladığı bir konuşmayı yaptı. Birkaç köylü Atatürk'e dilekçeler uzattı. Sonra lokomotifin düdüğü öttü ve istasyonun kampanası çaldı. Atatürk herkesi selamlayarak vagona bindi. Pencereden yine halkı selamladı ve tren alkışlar arasında yavaş yavaş istasyondan uzaklaştı. Bu bir veda töreniydi. Atatürk'ü bu son görüşüm oldu. Böyle böyle geldik 1938'e. Atatürk Hatay davası dolayısıyla Mayıs'ta Mersin'e gitti. Oradan Adana'ya. Amacı Hatay'a verdiğimiz önemi kanıtlamaktı. Paşa 27 Mayıs'ta İstanbul'a geldi. Bu son gelişiydi. Ertesi gün Florya'dan Dolmabahçe'ye dönerken yolda fenalık geçirdi. Karnı su topluyordu. Birkaç gün sonra Savarona yatına geçti. Yine Profesör Fizinger çağrıldı. Yine konsültasyon yapıldı ama Atatürk kendine güveniyordu. O günlerde Cenevre'de bulunan Afet Hanım'a yazdığı mektupta tamamen iyileşme ümidi ve şansı kuvvetlidir diyordu. 19 Haziran'da Romanya Kralı 2. Karolu Savarona'yı da kabul etti. Sonraki günlerde Savarona ile gezileri çıktı. Temmuz'da Viyana'dan ve Berlin'den ünlü doktorlar çağrıldı. Konsültasyonlar yapıldı. Doktorlar durumu biliyor ama açıklamak istemiyordu. 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir fener alayı düzenlendi. Halk Dolmabahçe önünden geçerken "Yaşa Atatürk, var ol, Ulu Önder" diye yeri göğü çınlattı. Biz o günlerde Cumhuriyet Bayramı'na katılmak üzere bütün izciler, askerler, sivil toplum örgütleri Ankara'ya gitmeye hazırlanıyorduk. Ben de Galatasaray izci takımının arasındaydım. Atatürk yine iyileşecek, yine kendisini tribünde göreceğiz diyor ve buna inanıyorduk. Bayramdan birkaç gün önce Ankara'ya ulaştık. Haberleri izliyorduk. Hiçbir kötü haber yoktu. Bu inancımızı 29 Ekim 1938 sabahına kadar yitirmemiştik. Ama o gün tribünde Başbakan Celal Bayar'ı görünce buz gibi oldu. Bu bir bayram değil, bir yaz günüydü. Ertesi gün İstanbul'a dönmeyi bekliyorduk. Hayır, hepimizi Kayseri'ye gönderdiler. Çünkü Atatürk'ün ölümü bekleniyormuş. Cenazeye katılmak için gençleri Ankara'da tutmak istemişler. 10 Kasım'da da kara haber duyuldu. Bir güneş işte böyle battı. Bir daha doğmayacak bir güneş. Kitabın sonu. 18 Ocak 2011, sayfa 164.